Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir Hayrola programında beraberiz tekrar. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la beraber her pazar saat 19'da kalbimizin frekansı Arkam Radyo'da 96.8'de sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Karlı bir İstanbul gününde.
Evet, biz
tatil de tatil haberleri ard arda geliyor.
Doğru, bir tek herhalde çekimler tatil olmuyor.
Ne güzel.
Biz de dedik medya dünyası artık bu tatil kabul etmez. Tırmana tırmana geldik.
Hani bir şey vardır ya, böyle show must go on diye.
Show must go on.
Evet evet. Yani muhakkak devam edecekti. Ama sonuçta tabii insani olan her şey bizim kabulümüzdür. Biz de gelebildik. Geldiğimiz için de çekimi yapıyoruz hamdolsun.
Bir de bir şeyin hani süreklisi makbuldür ya, devamlı. Yani bir dükkan açarsınız. Orada bulunmak zorundasınız. Yani efendim bir program devam etmeli. Boş geçtiğin hafta, gelecek haftada ne olur bilemiyorsun. Ders de öyle mesela. Derse öğrenci açacaksın ışıkları, bekleyeceksin. Öğrenci ışığı görür gelir yani. Ya kimse gelmiyor dersen o bir dahaki hafta da gelmez yani.
Evet.
Sohbet de öyledir mesela. 3 kişi geldi, 5 kişi geldi. Sen yapma ki adamları dağıtırsın.
Bu ışık açma deyince aklıma geldi bir okula çok takılmayan bir akademisyen ışıkları açtırıyormuş değil mi kendi?
Ya evet evet evet.
Onu da mı sizden dinlemiştim?
Benim hatıramda bir hoca var şimdi. Akademisyenler her gün okula gitmez. Ders olduğu müddetçe gider ama gittiği günler de bellidir. Oradadır yani. Mesela işte pazartesi, çarşamba, cuma oradasındır falan. Ya gidiyoruz sabah erkenden. Bir hocanın ışıkları yanıyor. Ya bir geliyoruz gidiyoruz. Ya hoca nerede acaba? Bir yere gitti. Kapı açık ve ışık yanıyorsa adam orada demek. Geliyoruz gidiyoruz yok. Geliyoruz gidiyoruz yok. Seneler böyle geçti ondan sonra. Sonra başka bir üniversiteye geçti hocamız, emekli oldu. Çaycı dedi ki ya şu hoca var ya dedi, gelirdi bana tembih ederdi. Haftanın 2 günü geleceksin sabahleyin, kimse gelmeden ışıkları yakacaksın. Akşam da giderken kapatıp gideceksin diye.
Allah Allah. Allah. Peki bu demek ki işe yarayan bir şeymiş ki yıllarca evet, insanları uyutmuşlar. Allah Allah, hakikaten ilginçtir. Şimdi Mehmet abicim bir Genç Dergisi'nde bu sayıda bir yazınız yayınlandı.
Evet.
O yazıyı ben isterseniz okumak isterim müsaadeniz olursa.
Olur.
Bayağı çünkü WhatsApp gruplarında, sosyal medya mecralarında arkadaşlar arasında en azından paylaşıldığını gördük.
Evet.
Okuduk. Hatta ya bu yazı kimindir, kimindir dediler. Sizin böyle kaderi çok ilginç kader, yazılarınız
evet,
vardır.
Evet.
Daha evvel Genç Dergisi'nin ilk senelerinde karikatürler de çizdirirdik. Biz o karikatürlerin fikrine büyük çoğunluğu size aitti. Hatta bir tanesi hiç unutmuyorum. Bayağı bütün herkes de böyle bir, neredeyse Facebook'un tamamında, sosyal medyada paylaşılan bir şey haline gelmişti. Ama altında ne Genç Dergisi vardı ne sizin isminiz vardı.
Evet.
Olsun, bizim miri malı dedik biz. Paylaşsın dedik. Çok da ona ses etmedik ama sonuçta bu da bir şey tarafın bir şey gösteriyor. Güzel bir fikriniz, güzel bir tespitiniz varsa bu makes buluyor bir şekilde yani.
Yani şöyle, onunla da ilgili bir hatıram var benim. Tabii karikatür zor bir iş. İnsanlar hani karikatüre çok alışmamışlar. Böyle çocuk şeyi falan zannediyorlar. Halbuki o karikatürün bir tek bir şekliyle çok şeyler anlatılıyordu. Genç Dergisi'ne de biz ilk başladığımızda karikatür çizdirdik ki bu da yani bizim tarafta böyle bir karikatür olması dergide, yani manevi tandanslı bir dergide karikatür yayınlamak falan bayağı bir işti. Ben tabii çizgi yok bende, fikir veriyordum, anlatıyordum. Onları çizdiriyorduk falan. Böyle çizdiriyoruz. Hakikaten de böyle gündemin tam ortasına vuran karikatürler. Fakat şey olmuyor, yayılmıyor. Ondan sonra Sabah Gazetesi'ne yazıyordu o zaman bu rahmetli Nazlı Ilıcak. Şey yaptı, bizim karikatürü koymuş köşesine. Köşesine koyunca oradan...
Rahmetli Nazlı Ilıcak derken?
Yani o manada, manevi rahmetli. Evet.
Yani şey. Evet. O da ilginç. Hayrola dedim abi birden.
Beyin ölümü gerçekleşti. Ondan sonra...
Ama gönül ölmeden beyin ölmez abi.
Öyle mi?
Tabii.
Evet. İşte o da ama gönül de ölür
zaman içinde. Demek ki gönlü ölmüş evet, diyeceğiz evet, artık. Allah tabii herkesin gönlüne dirilik nasip etsin.
Evet yani. Artık. Neyse. Bu karikatür şeye falan seçiliyor. İşte en 100 karikatürün birinci seçiliyor falan böyle şeyler. Yemekte oturuyoruz bir gün. Aile içinde bizim bir akrabamız dedi ki bana, ya Mehmet dedi, bak sen de karikatür çizdiriyorsun dedi. Ondan sonra bak çok güzel bir karikatür var şeyde dedi, onlara bir bakın da işte onlara göre falan filan. benim karikatürü anlatıyor. İşte evet. Rahip rahibe geliyor. Onlar dönüyor. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz diye bir şey vardı. Dışarıdan böyle cübbeli sarıklı gibi görünüyor. O zaman da papa ziyareti vardı.
Bir rahip, bir rahibe geliyorlar.
O kızıyor, evet. Tabii. Adam kızıyor. Bu bir ne biçim kıyafet falan diye.
Bir tanesi de başörtüsü var.
Bir dönünce rahiple papa çıkıyor. Oo, o zaman hoş geldiniz diye bunu bana anlatıyor. Ya dedim, bari dergiyi okumuyorsunuz, resimlerine bakın dedim ya. Ondan, o benim karikatürüm dedim. Koymuş kadın köşesine.
Evet.
Ondan
evet.
Öyle de bir hatıratımız geçti, evet.
Abi şimdi o, dolayısıyla hem yine tarihe not düşelim diye, ben doğrusu çok böyle hissi ve hamasi, daha doğrusu gerçekten olması gereken duyguları ve duruşu belki temsil eden bu yazıyı müsaadenizle dinleyicilerimizle de paylaşmak
tabii
isterim.
Tabii, yazı sizin derginiz için yazdık.
Genç dergimizde çıkan bu yazıyı, Yaklaşan Şafak başlıklı bu yazıyı paylaşıyorum şimdi. Biliyoruz ki gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın andır. Tarihin en kanlı, en gaddar ve en kalles saldırılarıyla içimiz kanıyor. Masumların katli üstünden oyun kuranlar, bekledikleri sonucun tam aksiyle karşılaştıkça şaşkına dönüyor, kendi sonlarına da getirecek bir cinnet hali yaşıyorlar. Mevcut yönetime karşı ayaklanma ve isyan hareketleri daha fazla bağlılığa dönüşürken, çukur kazanlar onun içinde, darbeye kalkanlar altında kalıyor. Milletleri birbirine düşürmek için yapılan ve planlanan suikastler tam tersi netice veriyor. Vekalet savaşları döneminde terör devletlerinin vekaletini alan terörist örgütlerin kendilerini de bitirecek intihar eylemlerinden başka yolu kalmamış görünüyor. Biz biliriz ki her Bizans'ın Fatihi, her Şah'ın Yavuz'u, her Firavun'un bir Hazreti Musa'sı vardır. Biz biliriz ki her Bizans'ın Fatihi, her Şah'ın Yavuz'u, her Firavun'un bir Hazreti Musa'sı vardır. Biliriz ki haşhaşilerin ulaşılmaz ve uzakta görüp sığındıkları alamut başlarına yıkılacaktır. Kucağınızda büyütüp ürettiğiniz hainlerin kumpasıyla, dağdan inen zerdüşlerin bombalarıyla, Sünni ve Şii kılıfına soktuğunuz kandan beslenen, terör ve şiddetten başka mezhebi olmayan vampirlerinizle bizi korkutamazsınız. Efendimizin mağarada verdiği korkma emri bizim istiklal ahdimizin başıdır. Sevr mağarasında aldığımız korkma emri gereği sizin çelik yığınlarınız imanlı kalplere tesir edemedi ve etmeyecek. Biz yoklukta varlığı bulanlarız, siz varlıktan yokluğa koşanlarsınız. Siz dirinizde bile ölüler taşırken bizim ölümüzden bile diriler çıkar. Ölüm sizin azaba, bizim sevgiliye kavuşma anımızdır. Dünyanın kaç bucak ve kaçtan büyük olduğunu göreceksiniz. Arkasını suyun ötesine ve teröre dayayanlarla Allah'a dayananların mücadelesinde galip bellidir. Komşusu açken tok yatamayanlar, komşu ülkeler felaha kavuşmadan rahat etmeyecek. En kadim İslam şehirlerinin, Halep'in, Bağdat'ın içinde taş üstüne taş bırakmayanlar, Palmira'nın taşına zarar gelmesinden rahatsız olmasının sebebi nedir? En kadim İslam şehirlerinin, Halep'in, Bağdat'ın içinde taş üstüne taş bırakmayanların, Palmira'nın taşına zarar gelmesinden rahatsız olma sebebi nedir? Hindi, Yunan, Hitit, Babil, Pers, Mısır vesaire eski medeniyetleri ve atalarının dinlerini yeniden inşa isteğini yeni dünya düzeni diye pazarlayanları açığa çıkartan Anadolu çocukları 15 Temmuz'da bir kez daha içine sokulan Truva atını parçalayıp yeni dünya düzenli değil, yeniden kurulacak nizam alemi kimlerin yapacağını gösterdiler. Hazreti Adem'den beri sürmekte olan savaşta zaman değil, bulunduğumuz cephe önemlidir. Sizle olan savaşımız bizim için tarih boyunca birçok defa tekrarladığımız küçük cihattır. Dünyanın ömrü varsa onu verir, yine büyüğüne döneriz. Bu yıkanlarla yapanların mücadelesidir. Siz yıka yıka hedefe yürüdüğünüzü ve büyüdüğünüzü sanırsınız, biz yaparak, inşa ederek, ihya ederek kalpleri fethederiz. Sizin her zaferiniz yenilgiye bir adım daha atmakken, bize yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Siz zulmün en üst noktasına gelip hedefe ulaştığınızı düşünürken biz oranın zevalinizin başlangıcı olduğunu biliriz. Yaşlı Avrupa'nın maddi manevi tek kurtuluşu geçen yüzyılda öldürdüğünü sandığı hasta adamın torunlarıdır. Belde-i Münevvere ve Mükerreme'de son Osmanlı kalelerini yıkanlar, şimdi sığınabilecekleri tek yerin orası olduğunun farkında, Sürre alayı heyecanıyla 100 sene evvel iptal edilen hattın yeniden açılmasını ve hapsettikleri lokomotife atlamayı bekliyor. İnşallah bu da olur Mehmet abiciğim.
İnşallah.
Ya. İnşallah. Afrika'dan Endülüs'e, Kafkasya'dan Sincan'a, Çeçenya'dan Filipinler'e kadar tüm mazlumlar 100 yıldır Anadolu'dan medet bekliyor. Kavuşma şafağının ışıklarını gözleri mühürlü olmayanlar görüyor. Bizim tarafta herkes ne beklediğinin farkında da, sizleri bekleyenleri de biz söyleyelim. Arap baharı bahanesiyle Kızıldeniz açıldı sandınız ve son hamleyi vurmak için içeri girdiniz. Atanız Firavun'un akıbeti sizleri bekliyor. Pompei'nin, Lut aleminin, Sodom Gomorre'nin mirasçıları, atalarınızın akıbeti sizleri bekliyor. Tek dişi kalmış çağdaş ebreheler, istediğiniz kadar gücünüzün yettiği azamette fil ordularınızı gönderin. Hepsine yetecek ebabil kuşları sizleri bekliyor. Abicim gerçekten yüreğinize sağlık, elinize sağlık, kaleminize sağlık. Cenab-ı Hak daha nice böyle güzel yazılar lütfetsin. Efendim bu okumuş olduğumuz yazı genç dergimizin Ocak sayısında Mehmet Emin Okur ağabeyimizin Hayrola köşesinde yayınlandı. Bu programda Hayrola olunca biz o yazıyı okumadan geçemedik. Dolayısıyla çok da güzel oldu. Allah razı olsun. Yaklaşan Şafak başlıklı bu yazıyı bir de Genç Dergi'den kendinizle baş başa kalarak okursanız çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Hı. Evet biz Mehmet abi, siz ne düşünüyorsunuz?
Radyo programlarında bir geçen hafta da bahsettik. Yani biraz daha farklı bir üslup içinde program yapalım diyorduk. Ya Hayrola'da da öyle. Yani ben hakikaten gerçekten güzel, ciddi, manevi yazılar var Genç Dergimizde. Hani biraz da hani gencin de ilgisini hemen çekebilecek, böyle kolay mesajları olan, çabuk tüketebileceği, hemen anlaşılıp içine alacak, güldüren, güldürürken de bir mesaj veren, işte icap ettiği zaman çok böyle tenakuzları ortaya koyan bir sayfa hep olsun, o minvalde gidiyorduk. Bu şeyde de öyle bir şey yazacaktım ben işte yılbaşıyla alakalı vesaire şunla bunla. Sonra baktım bu hadiseler olunca insanın böyle bir nüktek motivasyonu da kayboluyor. Sonra böyle bir yazı çıkardım ben de, yani bir gece oturduk bunu yazdık. Ondan sonra bunu koyunca bizim Süleyman Ragıp dergimizin editörü de şey dedi. Ya abi bu yazıyı böyle yazı yazsan falan filan dedi. O zaman yani hangisini yazmak lazım hakikaten? Biz de bir taraftan de burada da aynı şeyi yaşıyoruz biz aslında.
Abi şöyle, bence aslında orada da bir çok fazla bir herhangi bir yönlendirmeye ya da kısıta girmemek lazım. Hani derler ya, sufi vaktin çocuğudur.
Evet.
Yani vakit neyi gerektiriyorsa onu yapan insan hakikaten hayatın da sırrına ermiştir. Dervişliğin de sırrına ermiştir. Evet. İnşallah kemalat yolculuğunda da Cenab-ı Hak onu hayırlı menzillere ulaştıracaktır. Vaktin gereği nedir? Bugün hakikaten köprüye çıkmaktır abi. Evet. Şehitler Köprüsü'nü boş bırakmamaktır. Yarın vakit gerektirir, tesbih çekeriz. Evet. Öbür gün ilim tahsil ederiz. Ama her zaman vaktin gereğini yapma gayret içerisinde oluruz,
evet,
diye.
Doğru.
Ben de bağlayayım yani o noktada.
Şu da var yani, orada aslında bunu da göstermek lazım. Ben şunu görüyorum. Hani daha evvelini de konuşmuştuk. Nasıl oldu dedik yani bizim böyle gayet apolitik, güncel meselelerle, siyasi meselelere uzak olan çocuklar bir anda böyle canlarını ortaya koydular. Yani böyle bir Çanakkale ruhu 100 sene sonra nasıl birden parlayıverdi falan, biz bile şaşırmıştık. Fakat yani bunun da bir devamı var aslında. Yani ona Efendimiz diyor ya orada küçük cihattan, o da çok zorlu bir savaş yani. Hem sıcak hem düşman. Tabii. Küçük cihattan büyüğüne deniyoruz deyince Efendimiz Tebük seferinde sahabe şaşırıyor, diyor ki yani bundan daha büyük bir cihat nasıl olabilir vesaire, diyor Efendimiz nefsimizle olan cihat diyor. Aslında o şurada bizi bir şey bekliyor. O köprüde canını ortaya koyan, külliyede canını ortaya koyan, her bir noktada işte Çengelköy'de, Acıbadem'de, Fatih'te canını ortaya koyan, Türkiye'nin her bir yerinde canını ortaya koyan insanlar aslında orada bir cihat verdiler. Fakat bunun daha zorlusu devamlı olan, demin de bahsettik ya, olan bir mücadeledir. O da nefsimizle olan mücadeledir. Aslında biz o nefsimizle olan mücadeleyi yapmazsak, aslında o küçüğünü de yapamayız, büyüğünü yapamazsak. Bunu da idrak edebilmek lazım. Bir günlük, bir gecelik bir şey değil bu. Bu bir uyanıştı. Bunun devamı lazım. Kendimize bu manada da yatırım yapmamız gerekiyor. Yani beslememiz gerekiyor. Yani insanlar uyandı. İşte sarhoşlar ayıldı. Bunun gereği daha büyük hale geldi bugün. Bu dünya meselelerini nasıl okumak gerekiyorsa, bir bilgi birikimiyle, bir heyecan içinde, bir motivasyon içinde, aynı 15 Temmuz ruhunun getirdiği teyakkuz içinde, bunları da kaybetmemek lazım. Bir gecelik bir şey değildi bu. Onun için önem veriyorum ben. Fakat bunun açtığı neticeler daha önemli neticelerdir. Bize bakan, ferde bakan yönüyle yani.
Evet. Şimdi orada tabii şeyi de unutmamak lazım abi. Biz 15 Temmuz direnişini niye verdik? Bu noktaya nasıl geldik? Evet. Bu noktada bizi bu tür bir hani var olma ve yok olma mücadelesine, bir kıyama sevk eden amil neydi? O amille ilgili geçenlerde çok güzel bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Burkina Faso heyetiyle yaptığı bir görüşmenin hatırası böyle yine paylaşıldı.
Evet.
Haberiniz olmuştur. Şimdi heyet gelmiş Burkina Faso'da. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez onlara bu malum terör örgütü hakkında, işte 15 Temmuz kalkışmasına vesile olan, insanları kıyama sevk eden, belki şerden hayır çıkartan o terör örgütü hakkında soru sormuş. Demişler ki onlar da, ya bunlar da geldiler gerçekten Burkina Faso'ya. Fakat biz onları üç şeyden dolayı hiç sevmedik. Bir şeyden dolayı da bu nefreti bastırdık. Başkan sormuş, ya nedir bu üç şey diye. Demişler ki, birincisi hiç fakiri sevmediler. Hep zengin çocukları okuttular. İkincisi
seçkinci oldular.
Seçkinci
zengin
oldular.
Ya çok zeki.
Evet. Yani bir şekilde itibarı olan, kendilerinden istifade edecekleri, yatırım yaptılar daha dolayısıyla. İkincisi her zaman Hristiyanları bize tercih ettiler. İşte diyalog falan hikayeleriyle. Üçüncüsü ise İslam nişanı ile alakaları hiçbir şeyleri yoktu. Bir mescit bile o açmadılar. Bir ayet bile okumadılar toplantılarda. Başkan, hani bir tane de bir şey vardı. Evet, siz bastırdınız.
Olumlu.
Olumlu olan bir şey vardı. Niye peki, o ne peki diye sorunca, hep Türkiye'den geldiler diye de bu nefretimizi bastırdık demişler. Evet. Yani gerçekten bir dünyanın dört bir tarafında yaşanan bu halet-i ruhiye, hissiyat, o kadar böyle 15 Temmuz'a götüren o sebepleri o kadar güzel izah ediyor ki, dünyanın dört bir tarafında bizi bekleyen, bizim yolumuzu gözleyen, tekrar işte sizin yazınızda ifade etmiş olduğunuz hissiyatla çok böyle güzel beklentiler, hüsnü zanlar içerisinde bize teveccüh eden insanların, biz maalesef son 20-30 yıllık bu projeyle belki ümitlerini kırdık. Belki efendim ama bu işte şerden de bir hayır çıkacak. Muhtemelen belki tekrar daha böyle kalp kalbe ve gerçek manada buluşmamızı vesile kılacak. O demin hani yazınızın arasına girip inşallah diye kestiğim bölümle ilgili de bir sarı emmi varmış abi Konya'da.
Evet.
Böyle 70'li yıllarda işte kendi yanlarına gidenlere böyle şeyini çıkartırmış, nüfus cüzdanını. İnşallah demiş, o Mekke'ye, Medine'ye bu nüfus cüzdanıyla gideceğimiz günler gelecek dermiş. Evet. Ben göremeyeceğim ama siz göreceksiniz diye oradaki gençlere de söylermiş. Yani inşallah o günlere doğru böyle dolu dizgin inşallah gidiyoruz. Rabbimiz lütfetsin diye de dua ediyoruz.
Şimdi şöyle, demin söylediğiniz yerden bakarsak hadiseye, herhalde mesela ilk dönem, sahabe döneminde kötülük ve iyilik yan yana bulunmuyor. Birbirinden çok uzakta bulunuyor. İyilik bir tarafta, bir pazarda satılıyor, kötülük bir pazarda satılıyor. Bunların sahipleri de belli. Sanki işte bu dönemde tam o dönem. Yani bir karışıklık, bir kafa karışıklığı, şuna buna hiç mahal yok. Yani herkesin iyilik ve kötülük yeri belli yani. Bir tereddüt etmiyorsunuz. Bakıyorsunuz hakikaten, işi de bakıyorsun, FETÖ'ye bakıyorsun, PKK'ya bakıyorsun. Bunlar kimlerle? Tespitini yapıyorsun. Diğer tarafta da işte teröre karşı çıkan insanlar var. Bakıyorsun bunlar bazen birleşiyorlar. Aynı teröre giden insanlar. Birleştikleri zaman da terör dinlemiyorlar. Yani diyorlar ki işte bazı teröre karşı çıkıyorlar. Bazı teröre destek veriyorlar. Yani o şey de çıktı değil mi? O mesela savcının öldürülmesi. Ki Sabri Kiraz mıydı?
Evet, evet, evet. Adı.
Ona taraftar olan insanlar değil mi? Nasıl yani? Savcıyı öldürüyorsun, koskoca bir savcı.
Evet, adliye giriyor.
Ona evet. Orada şey tutuyorsun. Savcıyı öldürene kahramanlık diziyorsun. Onlar terörist olmuyor. Öte tarafta işte falanca baskında ölenler bu sefer şey oluyor. Yani terörist, siz terör adına öldürüyorsunuz oluyor. Yani kim ne adına kan dökerse döksün, bu terördür. Masum insanları öldüren, terör yapmıştır, ağzına dolu dolu diyen kim var? İşte onlar bizim taraftadır. Diğer taraftan şu terör iyi, bu terör kötü diyen kim var? Onlar da karşı taraftandır. Bize göre çok net bugün de pazarda mallar çok ayrı tezgahlarda satılmaya başlandı. Herkes de layık olduğu noktada bulunuyor. O da önemli
yani
bir şey.
Hakla batıl belki de tarihte hiç bu kadar tefrik olmamıştı diyorsunuz.
Evet,
yani.
Sana bir şey daha söyleyeyim. Pasaport dediniz. Ya biz pasaportumuzu alalım. İşte o İslam diyarlarına. Yani Bağdat'a da, Şam'a da, Kudüs'e de.
Pasaporta bile ihtiyaç duymayalım.
Mekke'de, Medine'de. Ha, pasaportumuzu almadan.
Nüfus kağıdımıza yani, gidelim.
Bu gayet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Siz de gittiniz. Bu Amerikan vizesi en kolay kimlere veriliyordu?
Evet.
He? Hemen nereye gidiyorsun? Şuraya.
Pennsylvania.
Basıyordu adam vizeyi.
Evet.
Onlara da vize yoktu. Görüyor musun? Aynı hikaye yani.
Hatta şey, herkese soruyorlardı. İşte tanıyor musun?
Evet.
Gitmek ister mi? Biliyor musun? Ziyaret edecek misin gittiğinde tarzında. Böyle sorular soruluyordu. İlginç yani, evet. Yani kim neyi kapıyı açıyor? Kim neye kapıyı kapatıyor? Bu çok önemli gerçekten. Şimdi Mehmet abi, bu son hadisenin, işte 15 Temmuz'da başlayan bu hak batıl ayrışmasının tabii yeni yeni veçeler ortaya çıkacak. Allah hepimize basiret versin.
Dünya çapında, global çapta.
Evet, firaset versin. Yani işte birazcık bu belki o basireti, firaseti niye istiyoruz? Günlük siyasetin zaman zaman nefislerimizin de karıştığı,
evet,
o dehlizleri içerisinde o büyük resmi görmeye çalışmak öyle çok da kolay olmuyor gerçekten.
Doğru.
Yani bu noktalarda işte belki istişareden, hani ümmetin genelinden ayrılmadan o bir takım içtihatlar yapılabilir. Belki buna da hata da edilebilir, isabet de edilebilir. Ama cami cemaatinden, ümmetten, mazlumdan, doğru, garipten, fukaradan ayrılmayan Allah'ın izniyle o basiretinde, firasetinde bizatihi yanında olmuş
aslında
olur, ona sahip olmuş
belki
olur.
Belki oradaki ölçü şudur yani, Kur'an'da zekat nevinden 8 yer geçiyor değil mi?
Evet, evet, evet.
Oralardan ayrılmamak lazım.
Değil mi?
Yani o 8'in tamamını kapsayacaksın.
Evet, evet.
Yani yetimleri de kapsayacaksın, garipleri de kapsayacaksın.
Evet.
Tamam, talebeyi
Allah
de kapsayacaksın.
Allah yolunda olanları da kapsayacaksın.
Allah evet. yolunda olanları kapsayacaksın. Hepsine gideceksin yani.
Yani yolda Allah bizi o 8 sınıftan ayırmasın.
Ayırmasın. Ondan evet. ayrıldığında bil ki ortada bir dengesizlik var.
Evet, evet. Aynen öyle. Hayrola da böyle güzel tespitler oluyor, hamdolsun. İşte bak 8 sınıfı yeni evet, bir özgün evet. bir orijinal bir tespit olarak ifade edelim. Allah bizi bu 8 sınıftan, tabii şeyden olmak lazım değil mi abi? Verenlerden olmak lazım.
İnşallah,
şimdi 8 sınıfın içerisinde alanlardan
lazım.
Da.
Evet. Aslında tam da bu metafor içinde vermek de aslında almak demektir. Yani bir ticarettir Kur'an'ın tabiriyle, ama nasıl bir ticaret? En karlı ticaret.
Evet,
Allah'a vermektir o.
Ticareten lentebur diyor.
Allah'a biz ne vereceğiz? Aslında alıyoruz.
Evet, evet.
Evet, mesele odur. Yani onu kavradıktan evet. sonra vermek de almaktır aslında.
Bir alışveriş zaten Allah
evet.
canlarınız ve mallarınız evet. karşılığında. Nefis cenneti diyor size vaat etmiştir. Cenab-ı Hak hepimize inşallah o manada hem bu 8 sınıfın gönlüyle, kalbiyle, kalbi kırıklarla beraber olmayı lütfeylesin.
Hı.
Tabii bir taraftan da ihsan etsin. O 8 sınıfa biz şey yapalım. Evet. Verenlerden olalım yani.
Veren
inşallah.
El olmaya alışalım.
Tabii veren el olmaya alışalım
şimdi
inşallah.
Şimdi şöyle bir şey var. Biz talebeyle çok uğraştığımız için bir noktada şimdi talebeye tabii biraz da başarılı falansa burs verenler vesaire çok oluyor. Çocuk belli bir noktadan sonra 3-4 yerden burs alıyor. Artık burs vermeye başlıyor.
Burs canavar haline geliyor. Evet.
Hayır, kendi burs veriyor artık.
Çok güzel, evet. Evet, evet. Bizim zamanımızda öyle bir çocuktan bahsederlerdi. Evet. Taksiyle her ayın birinde veriliyor bütün burslar. 10-12 yerden burs alıyor.
Allah Allah.
Evet, taksiyle dolaşmış bütün bursu, aldığı bursları. Fakat o da bir zamanla tabii hastalık gibi bir şey. O çocuk daha sonra okuyamadı hiç yani.
Öyle.
Yani gitti başka bir yere daha girdi. İkinci defa girdi. Üçüncü defa girdi falan filan derken. Hasılı kelam. O paralar da alırken de verirken de dikkatli olmakta fayda var.
Doğru.
Efendim Hayrola da ikinci bölümde tekrar buluşacağız. Şimdilik bir ara veriyoruz. Hayrola da tekrar beraberiz. İlk bölümde Mehmet Emin Okur abimizin Genç Dergimizde yayınlanmış bir yazısından yola çıkarak 15 Temmuz ve akabinde ortaya çıkan o ihanet hareketini, ama bunun ne büyük bir şafağa, ne büyük bir geleceğe, ne büyük bir efendim mutluluğa yol açacağını kendi yorumlarımızda ifade etmeye çalıştık. Şimdi biraz daha güncel şeylerden bahsedelim istiyorum Mehmet abicim. Belki çok farkında değiliz ama Türkiye çok ciddi bir sistem değişikliğine gidiyor. Çok farkında olmadığımız konulardan bir tanesi belki yine bu zamana kadar çıkan gürültü patırtının, orta kopan terör saldırılarının, üzerimize gelen bu kadar efendim yılanın çıyanın belki de esas sebebi bizi bu bir sistem değişikliğine götürmemek belki de. Çünkü başkanlık sistemiyle Türkiye'nin şaha kalkacağı, çok daha belki etkin ve verimli bir yönetim tarzına sahip olacağı tarzında böyle bir yorum var. Genel bir kanaat de var. Ta bu eskiden beri belki arzulanan bir şey ama kolay olmadığı için sistem değişikliği Türkiye'de. Bu ne zamandan beri olabilme noktasına geldi? O da zaten AK Parti bunu istiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi ve Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir uzlaşısıyla, halka gitme uzlaşısı şeklinde, referandum uzlaşısıyla Türkiye artık tarihi bir sürece girdi. Başkanlık sistemini de içeren yeni anayasa teklifi böyle madde madde şu an görüşülüyor, kabul ediliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geçenlerde liderinin biz bunu çok ciddi muhalefetle püskürteceğiz şeklinde böyle bir çıkışı da oldu. Şimdi siz başkanlık sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani biz bunu genç mesela gelse sorsa size, herhangi bir genç kardeşimiz. Hı. Abi ben çok şeyimde değil yani, ne demek başkanlık? Başkanlık olsa ne olur? Ya da işte efendim mevcut sistem içerisinde hep böyle başkanlığa karşı çıkanların söylediği bir şey var. Kuvvetler ayrılığı sistemi var. Mahkemeler ayrı, yasama ayrı, yürütme ayrı. Şimdi bunların hepsinin tek bir kişide, tek bir organda toplanıyor olması bizi diktatörlüğe mi götürecek gibi bir şey var, yaklaşım var. Ve bunu da hani bir ortalama bir gencin idrakine nasıl anlatabiliriz biz? Çünkü bunların hani şimdi 20 yaşında bir genç abi. Ne zaman doğmuştur? 2017'deyiz. 97'de doğmuştur.
Evet.
Yani hatta birçoğu belki gözünü açtığı andan itibaren AK Parti iktidarda gördü.
Tabii yani.
Tayyip Bey'i hep böyle başta gördü. Böyle bir zihniyet, yani böyle bir genç gelse size sorsa, abi ne düşünüyorsun başkanlıkla ilgili, nasıl bakmamız lazım dese, ne cevap verirdiniz abi?
Şimdi tabii hep biz bunu en çok sık tekrar ettiğimiz söz, belki de büyük resme bakmak lazım sözü. Yani şimdi bu başkanlık, saray, efendim, diktatörlük, bu tip metaforlar bilinçli olarak kullanılıyor. Yani başkanlık deyince sanki hakikaten bir padişahlık, bir sultanlık vesairelik gibi bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Yani böyle değil. Yani yasama, yürütme, yargı birleşiyor mu? Yani bir tek adama mı geçiyor? Böyle bir şey yok yani. Yasamayı zaten yine yasamayı meclis yapacak.
600 milletvekili bir yeni meclis
zaten
olacak.
Zaten yargı kendi içinde aynı usullerde devam edecek. Burada belki icra makamı değildi Cumhurbaşkanlığı. İcra makamı Başbakanlıktı. Bir de Cumhurbaşkanlığı vardı. Bir de 12 Eylül geldi. Bütün yetkileri Cumhurbaşkanlığına, çünkü siyasilere güvenmediği için, partilere güvenmediği için Cumhurbaşkanına bağlayarak kör topal bir şey ortaya çıktı yani. Başkanlık değil ama bütün başkanlık yetkileri Cumhurbaşkanında, efendim başbakan var. Peki öteki türlü olduğunda bakın, yani bu geçmişe doğru baktığımızda hep bir kaosun çıktığını görmedik mi? Yani Kenan Evren varken tamam, Bülent Ulusu vardı başbakan. Sistem gayet kendi içinde belki 3-4 sene yürüdü. Çünkü o da onun bir emir eri gibiydi. Turgut Özal geldiğinde problemler başladı. Başbakan seçilip geldiğinde. Hatırlıyorsunuz bu YÖK mevzuatında vesaire de. Hatta o zaman başörtüsü meselesi başlamıştı. Kenan Evren şeyleri geri gönderdi. Ben hatırlıyorum, talebeydim o zaman. Bir şeyler iptal edildi. İki vize hakkı vardı. Tek vize yayındı. O kanunun içindeydi. Böyle bir muallak kaldı. Hepsini yaşadık her bir konuda. Sonra Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. Altına gelen şeyle geçindi. O zaman ilk kendi seçti. Yıldırım ak bulutla. Evet. Ondan sonra Mesut Yılmaz gelince yine kavga çıktı. Ondan bu, evet. Burada. Sonra mesela Demirel geldi. Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Tansu Çiller Başbakan oldu. Yine işler yürümedi, kavga çıktı. Evet, evet. Ondan sonra tekrar şeye geldik. AK Parti geldi. Başbakan oldu.
Necdet Sezer'le.
Necdet Sezer'le yine Türkiye hep vakit kaybetti. Hep vakit kaybetti. Bence başkanlık sisteminin en önemli unsuru bu yürütme ve cumhurbaşkanlığı noktasındaki ayrımı ortadan kaldırmaktır. Yoksa yetki manasında şu anki cumhurbaşkanının yetkileri başkanın alacağı yetkilerden daha az değil. O manada bize anlatılmaya çalışılan şeydi. Ve hep de böyle olmuştur. Yani tek parti dönemi ne Allah aşkına? Şeflik dönemi neydi Allah aşkına? Nasıl bir sistem vardı? Nasıl yürüyordu işler? Yani reele bakmak lazım biraz da. Ondan sonra bu şey geldi. En özgürlükçü anayasa derler 27 Mayıs. Anayasayı getirdi. Hadisenin nasıl kaosu 60'larda, 70'lerde, 80'lerde doğru gittiğini hep beraber gördük. Yani o MC hükümetleri, 3-5 aylık hükümetler hep vakit kaybetti, hep zaman kaybetti. Reale bakmak lazım. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. 1933 yılında çok övündüğümüz bir şeydir bizim. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, değil mi? Birçok Avrupa ülkesinden de önce yapıldı bu bizde.
Evet.
Bizde kadınların %70'i kapalıdır. Ben diyorum ki kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1933 yılında verilmedi. En azından seçilme hakkı verilmedi. Kadınların %70'ine seçilme hakkı 2015 yılında verildi. Yani fiili durum işte reel. Ne diyeceksiniz şimdi buna?
Evet.
Değil mi? Yani burada bu başkanlık sisteminde de baktığımızda, genel resme baktığımızda bir takım şeylerin yerine oturması. Yoksa darbeyi yapan zaten öyle demişlerdi. Sen darbeyi yap diyor. Bu koskoca anayasa hukukçusu profesör adamlar. Sen darbeyi yaparsın diyor. Zaten darbeci kendi hukukunu oluşturur. Hukuka aykırı bir şey yapmış olmazsın o zaman diyor. Bu zihniyet içinde.
Mantığa bak ya.
367 garabetini yaşadık bu ülkede.
Evet, evet.
Anayasa Mahkemesi'nin bir sürü kararını yaşadık. Yani değil mi? Bunlar hukuki bir şeyler miydi yani o zamanki?
Evet.
Bu şekilde bakmak lazım.
Yani şimdi genel tabii eleştiriler şöyle geliyor Mehmet abi. Başkanlık seçimiyle ilgili. Daha doğrusu başkanlık sistemiyle ilgili. Bir kere bu tabii rejim değişikliği mi, sistem değişikliği mi, bu konuda bir teyakkuz oluşturmaya çalışan,
evet,
sol kesimlerin, biz onların o dediklerine çok kulak asmayalım. Sonuçta AK Parti bunu bir sistem değişikliği olarak görüyor. Rejim değişikliği değil bu. İnsanların hangi hayat tarzına sahip olurlarsa olsunlar. Yani 15 senedir iktidarda bu parti kardeşim. Ortada böyle bir hayat tarzına bir saldırı yok. Tam tersi. Yani ne var? Bir normalleşme var bu anlamda yani. İşte dün itibariyle senin öcü diye gördüğün insanlar bugün seninle beraber aynı yerde yaşamaya başladılar. Aynı şekilde aynı haklara sahip oldular yani. Normalleşme ise budur yani, normalleşme.
Tabii, tabii.
Yani bu birilerine batıyorsa onlar kendilerini dönsünler, kontrol etsinler. Bizim bundan rahatsız olacak bir halimiz yok yani. Dün o konforlu halleri, o imtiyazlı halleri gitti. Şimdi halk, hani vatandaş efendim
denize giremedi.
Halk plajlara hücum etti. Halk artık her tarafta. Vatandaş düşünsün bundan sonra. Halkla vatandaş arasında fark olmadığını bundan sonra görsün. O işin diğer boyutu. Ama esas boyutunda bu rejim değil, sistem değişikliği olarak ifade edilen bu konu, eğer CHP'li birisi seçilseydi,
evet,
AK Parti buna var mıydı? Böyle bir soru var şu anda, evet, meşru olarak, evet, ifade edilen bir soru bu. Yani AK Parti bu değişikliği muhtemelen yapmazdı diyorlar.
Şimdi ona da şöyle bakmak lazım. Eğer hakikaten farklı bir siyasi konjonktür ortaya çıksa, diyelim ki bir başka zihniyet bu %50-55'lerde bir gücü eline geçirse, bu AK Parti'nin, bunlar biz biliyoruz %20'lerde ne eziyetleri yaptılar. %55 aldığında seni hiç şeyde bırakır mı yani? Hiç gözünün yaşına bakmaz.
Evet. Ya belki de
AK
orada
Parti'nin yaptığı şeyleri resme oradan bak o zaman. Ellerinde tek güç varken bunlar ne hak verdiler ki? Şimdi oradan şunu bunu ver demek istiyorlar yani. İnan ki bak, darbe yapacak adam bile diyor ki ya sen kendi şeyini ayarlayacaksın derken Ben şurada olsaydım ne olurdu, burada olsaydım ne olurdu demek abesle iştigal yani.
Evet. Benim şöyle bir şeyim var, tespitim var Mehmet abi. Türkiye'de hani hep böyle söylüyorlar ya, demokrasi işte henüz kurumlarıyla tam yerleşmedi. Bir efendim rejim değişikliği noktasında hala bir efendim şey yok, garanti yok. Bunlar gelirler işte şöyle ederler, böyle yapar, diktatörlüğe sürüklerler. Bunların iki açıdan ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Birincisi, Batı'nın demokrasi dediği birlikte yaşama kültürü, beraber efendim haklara, hukuka dikkat ederek, farklılıkları belki özümseyerek, aynı toplumda, aynı barış ikliminde yaşamak bizim Batı'dan öğrendiğimiz bir şey değil ki. Hı. Biz bunu dinimizden almışız zaten. Ve bu Anadolu bu kadar zor, bu kadar efendim gelenin gidenin uğradığı, Moğolların işte, Haçlıların bir taraftan, yani bir transit bölge ve hakikaten zenginliği itibariyle belki dünyanın tarihinin ilk başladığı günlerden beri en merkezi yer olmuş bu Anadolu'da. Biz bir yaşama kültürü oluşturmuşuz. Birlikte yaşama noktasında kimse elimize su dökemez yani. Hiç kimse o noktada böyle bir efendim şey yapmasın, büyük laf etmesin, haddini bilsin herkes yani. Bu ülke demokrasiyi Batılılardan öğrenmedi. Birlikte yaşama kültürünü Batılılardan öğrenmedi. Ha, kendi içimizde bir takım sıkıntılarımız vardır. Biz onları yine kendi cebimizde kaybettiğimiz güneşle, kendi kültürümüz, kendi değerlerimizle bulur, yeniden o efendim istenilen düzeye geliriz. Bu birinci boyut. İkincisi, bu ülkede iyi ya da kötü, neresinden bakarsanız bakın, demokrasi tartışmaları ve tecrübesi, meclis çalışmaları, yani Cumhuriyet'le sınırlı değil ki sadece.
Tabii.
1850'lerden beri neredeyse 150-200 senedir bu ülke iyi kötü bir demokrasi tecrübesine sahip. Hı. Batılı anlamda söylüyorum yani. Eski bizim kendi kültürümüz, geleneğimiz çok daha farklı. Böyle olunca da bizim bu son 150 yıl içerisinde hakikaten halkın oyuyla seçilen insanların başa gelmesi ve bunların bir şekilde iktidarı yürütmesi, ordunun bile sonuçta höt zöt deyip böyle iktidarı ele alması hep böyle birileri tarafından beklenen, evet, ordunun bile halkın oyunu dikkate alması aslında bu demokrasi geleneğinden, bu tecrübeden kaynaklanıyor. Hep demiyor muyduk şimdiye kadar, halkın seçtiği kardeşim, ona saygı, evet, gösterelim. Buyurun, hadi bakalım. Yani başkanlık sistemi tam da bunu getirecek şimdi. Yani şimdi burada dolayısıyla işte ya CHP'nin seçtiği bir aday olsaydı gibi, ya halkın seçtiğine biz güvenelim ya.
Evet. Olmayana ergi metodu diyorlar,
evet,
buna.
Yani. Olmayana ergiyle, evet, bir akıl yürütmek, gitmekten daha ziyade halkın seçeceğine güvenmek diye biz bunu aslında şey yapalım.
Yani öteki türlü mesela şu da var. Biz bazen konuşuruz, derler ki mesela finans kurumları. Ya finans kurumları da gayet ayrımcı politika güdülüyor. Yani dışarıdan bir adam şimdi söylüyor. Nasıl bir politika güdülüyor? İşte başı açık adamla başı kapalı adam arasında ayrım yapıyorlar. Niye biliyor musun? Başı kapalılar oraya daha fazla alıyorlar ya. Diyelim ki alıyorlar oraya.
Evet,
seçiyorlar.
Evet.
Şimdi devlet kurumlarında da var. Ben diyorum böyle ayrımcılık mı olur? Ya diyorum ki ben birçok finans kurumunu biliyorum. İçine giriyorum, bakıyorum başı açık var, başı kapalı var. Yani ayrımcılık olsa hiç başı açık olmaz. Peki ben diyorum birkaç tane banka ismi sayıyorum. Buraya girdiğinde bir tek başı kapalı adam görüyor musun?
Tabii Türkiye'nin bugün en büyük holdingleri diyebileceğimiz holdinglerde.
Ayrımcılığı yapan kim?
Evet, bir tane başörtülü yoktur.
Yok
abi. Mescit yoktur abicim. Mescit,
yok,
mescit yani koskoca plazadır. O plazada girip namazınızı kılacağınız bir yer yoktur yani.
Ayrımcılığı kim yapıyor şimdi?
Evet.
Hem ayrımcılığın dibini yapıyorsun. Bundan sonra da geliyorsun bana yol göstermeye çalışıyorsun. Ya bilmiyorum ya, 28 Şubat döneminde okul birincisi olan kız çıktı. Diplomasını almak istedi. Ağzını burnunu kapatarak o resmi biliyorsunuz,
evet,
değil mi?
Evet, kendi arkadaşları yaptı.
Şeyinden indirdiler kız.
Evet evet.
Düşünsene, sonra bana ayrımcılık yapıyor diye. O neydi? O neydi?
Evet evet.
Yani biz onları yaşayıp gelmişiz. Bize bu sefer diyorlar ki şöyle olacak, böyle olacak diyorlar yani. Katsayı düzenleyen kimdi? Okulları kapatmaya çalışan kimdi? Bu orta öğretimin dibine dinamit koyan kimdi? Ara elemanı tamamen yok eden kimdi? Yani bunları
meslek
liselerini,
evet,
tamamen dinamitleyen kimdi, evet, yani?
Evet. Yani dolayısıyla belki bazı görüntülerin özellikle gençlere de zaman zaman izlettirilmesi tabii gerekiyor. Bak biz nereden lazım. Geldik, nereye gidiyoruz, tamam şey yapalım da hep böyle gözümüz önünde tutalım da nereden geldiğimizi de unutmayalım yani.
Yani o insanların eline fırsat geçtiğinde şunu demek istiyorum. Zaten hiçbir zaman arkaya dönüp bakmayacaklar. Hiçbir merakınız olmasın yani. Bunlar onların eline geçerse ne olur? O sistem öyle değilse bile zaten en dibine uygulayacaklar.
Evet.
Hep böyle bu ola gelmiştir.
Yani burada belki temel kaygınlığı abi hakikaten halkın seçtiğinin o kadar sürekli önde olacağı ve bunun çalışmasının şartlarının kolaylaştırılacağı bir sistem değişikliği.
Evet, evet.
Bunu biz böyle görürsek çok rahat ederiz aslında ve böyle evet. de nitekim yani böyle şey yapıyoruz.
Ya hepimizde görüyoruz. Şöyle bir tereddüt yok mu ya? Yani tekrar biz 28 Şubat gibi dönemler yaşayabiliriz. Başörtüsü tekrar yasaklanır. Üniversitelere insanlar yine alınmaz. Yine devlet memuru yapılmaz. Yine böyle abuk kararlar çıkar. Yine mecliste bir seçilen milletvekili başörtüsüyle yemin etmeye kalktığında diğer onu kadınlar yani kadın hakları falan diyenler böyle şeyi kuşatıp dışarı diye tepki tutar. Size haddini bu kadına haddini bildirin diyenler çıkar. Bundan korkmuyor muyuz biz? Yani sanki bu tehlikeler geçti mi ki bunu konuşuyoruz şu anda?
Evet, evet, evet. Bir de tabii bu şu tartışmayı hani girmişken şimdi belki boyumuzdan büyük tartışmalara da girdik ama çok konuşulacak. Belki çok da konuşulması da gerekiyor aslında bu konuların. Yani tek bir adamın aslında seçilmesi ve onun birazcık daha uzun başkanlık yapması için getiriyorsunuz. Koca bir sistemin efendim kodlarıyla oynuyorsunuz diye tartışma şey de var, eleştiriler evet. de var. Buna ne diyeceksiniz Mehmet abi?
Tek adam, kaç adam gelecek? Eş başkanlık mı yapalım? Allah Allah.
Yok o bir tamam bir başkanlık yapacak. Ondan sonrası?
Ondan sonrası da gelen oyu alan gelir sistemin yürümesi için. Yani bunu biz en başta zaten böyle bir diktatörlük vesairelik gibi lanse edersek yanlış yaparız yani.
O tam aslında oyuna gelmek olur yani.
Evet yani o manada yanlış yaparız. Siz bak bu Türkiye'deki mesele nedir aslında? Sıkıntı nedir aslında? Seçilmiş insanların rahat bırakılmaması. Aslında FETÖ'yü başımıza bela eden de budur. Yani niye sen bir adam seçilmiş devamlı adama bir darbe korkusuyla. Ya başbakanlığı vermediniz adama ya. Başbakanlığı vermediniz tuttunuz. Ondan sonra adamın karısının elini sıkmadınız. Yani evet. karşılamadınız. Her gün işte seni indireceğim, seni kaldıracağım. Sen şunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın. Millet gitti yılana sarıldı ya. Yani şey olmak için. Bu baskıyı bırak seçilmişleri, rahat bırak. Seçilmişler işini yapsın. Sen denetim mekanizmasına koy. Bir sonraki seçime gelirsin. İstemiyorsan uzaklaştırır, götürürsün kardeşim. Bu kadar basit yani.
Evet, evet. Yani halka güven, demokrasiye güven ve aslında 15 Temmuz ortaya konan o hain girişim tam da bunun tersi bir genellemeden yola çıkmıştı Mehmet abi. Çünkü o üzerimizde oynanan oyunların asıl dar bir kadronun ele geçirilmesiyle tabii. ortaya çıkmış bir kurgu olduğunu düşündü bunu işte planlayanlar. Ve bütün eğitim hayatlarını, bütün dava kendilerine göre çalışmalarını böyle bir öncül üzerine kurdular. Hı. Yani halka güvenmek yerine işte o Anadolu'nun ruhuna belki yaslanmak yerine tam tersi Türkiye'de 70-80 senedir ortaya konan o oyunu yeşilini koymak ya da bir şekilde kendilerine yetiştirecekleri kadroyla bunu ikame etmek noktasında. Yani bir değişiklik yok orada yani. O yüzden bazı yorumcular diyorlar ki bu diyorlar aslında Kemalizmin bir farklı versiyonudur. Yani dayatmacı bir efendim yöntemin farklı bir kadroyla sahneye konmak istenmesidir diyorlar aslında.
Ya ben onu bunu bilmem de yani çok böyle haddimizi aşacak büyük laflar da etmekten korkarım. Kendi adıma korkarım. Fakat şu var şimdi o mevzular olduğu zaman siz neye saldırdınız? Bak namaza karşı çıktınız. Namaz kılan askere attınız. Karısı kapalı olan askere attınız. Oruç tutan
attınız.
Askere attınız. İçki içen askere attınız değil mi?
İçmeyeni.
İçmeyeni attınız. Kim kaldı size? Namaz kılmayan, inanmış aldığı halde namaz kılmayan, oruç tutmayan, karısı kapalı olduğu halde açtıran, içkinin haram olduğunu halde bilip içen adamlarla beraber baş başa kaldınız. Yani bir nevi laiklik münafıklarıyla baş başa kaldınız. Değil mi? Kime patladı iş? Yine samimi inananlara patladı. Onlar ordudan atıldı. Sizin ölçünüz sadece içki içmek, namaz kılmamak, başını açmak, oruç tutmamak olduğu için onlarla beraber siz hareket ettiniz aslında.
Evet.
Yani değil mi? Problem yok dediniz. Bunlar bizim gibi. Zaten sıkıntı buydu.
Evet. Efendim hayrola da bugün biraz boyumuzdan büyük laflar ettik herhalde. Ama şeyle başladı abi, yani bu Genç Dergi'de yayınlanan yazınız gerçekten şah bir yazı olmuş. Yani Mehmet Emin Okur'un yazılar içerisinde belki ilk sıraya konması gereken bir yazı. Bu arada kitap da çıksın abicim artık yani bu kadar yazınız oluştu, bir kitap çıkartın artık.
Ya siz çıkartın, arşiv sizin elinizde, ben ne yapayım?
Neyse, bir bakarız artık. Efendim hayrola da inşallah önümüzdeki hafta tekrar beraber olmak dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.